Ayrım 2, sayfa 21. Birinci kısım, İmparatorluk Dönemi. Bölüm 1, Sarayda Kopan Kıyamet. İki iyi giyimli komplocunun Honolulu'daki görkemli kapılardan birini çaldıkları vakitlerde şehir çoktan karanlığa gömülmüştü. Ziyaretine gittikleri adam ihtilallerinin anahtarına sahipti. Adam ne savaşçı veya ağa, ne maliyeci, ne politikacı, ne de silah satıcısıydı. John L. Stevens, Amerika'nın Hawaii'deki özel temsilcisiydi ve o gece Hawaii kraliçesini azletmek ve ülkesini Birleşik Devletler himayesine katmak için cüretkar bir entrikaya dahil oldu. Stevens ve onu 14 Ocak 1893'te ziyaret eden adamlar bu görevin ciddiyetinin tamamen farkındaydılar. Fakat tarih üzerine düşürecekleri uzun gölgeden haberleri olamazdı. Yabancı bir hükümetin yıkımını planlamak ve harekete geçirmek için birleşen ilk Amerikalılardı. O gece bir ulusun kaderini mühürlemekten çok daha fazlasını yaptılar. Aynı zamanda Amerika'nın üstlendiği darbeler, ihtilaller ve işgallerle dolu patırtılı bir yüzyılın açılışını gerçekleştirdiler. Hawaii o dönemde gelenekle çağdaşlığın destansı bir karşılaşmasının tam ortasındaydı. Kabilesel, ülkeyle kısıtlı kültürü, amansızca büyüyen şeker sanayinin baskısı altında çöküntüye uğramaktaydı. Birkaç düzine Amerikalı ve Avrupalı aile, göstermelikten ibaret bir dizi yerli hükümdar vasıtasıyla hem ekonomiyi hem de hükümeti etkinlikle kontrol etmekteydi. Bu sistem elit tabaka için şahane işliyor ancak yerlileri kendi ülkelerinde ikinci sınıf vatandaşlara dönüştürüyordu. Dengeyi onarmak isteyenlerden biri Kraliçe Liliu Kalani'ydi ve o Ocak günü bakanlar kurulunu toplayıp sarsıcı bir duyuruda bulunmuştu. Yalnızca Hawaii vatandaşlarına oy hakkı veren yeni bir anayasa çıkartacaktı. Böylece oy vermek için mülk sahipliği şartı hepten ortadan kalkacak ve yerli olmayan elitlerin gücü sertçe kısılacaktı. Kraliçenin kabinesindeki dört bakan dehşet içinde kalmıştı. Onu Hawaii'deki Amerikalıların böyle bir anayasayı asla kabul etmeyeceğine dair uyardılar. Kraliçe canının istediğini beyan edebileceğinde ısrar etti. Tartışmadaki öfke payı artarken iki bakan izin isteyerek saraydan sıvıştı. İşlerinden biri İçişleri Bakanı John Colburn, eski dostu tahrikçi avukat ve kraliyet karşıtı entrikacı Lorin Thurston'ı uyarmak için aceleyle şehre indi. Lorin diye lafa girdi, sarayda kıyamet koptu. Thurston ve diğer Haoleler, Hawaii'liler beyaz komşularını böyle adlandırırlardı, monarşiye saldırmak için bahane beklemekteydiler. Nihayet buna kavuşmuşlardı. Stevens onların arkasındaydı. Onun da arkasında Birleşik Devletler'in gücü yatmaktaydı. Şimdi harekete geçme zamanıydı. Sahne tarihte yepyeni bir olay için hazırdı. Daha önce hiçbir Amerikalı diplomat resmi görevinin olduğu bir hükümetin yıkımını organize etmede rol oynamamıştı. Stevens'ı bunu yapmaya yönelten şeyin ve daha kapsamlı olarak Birleşik Devletler'in Hawaii egemen oluşunun öyküsündeki temalar, Amerikalılar zaman içinde yabancı hükümdarları azletme huyunu kazandıkça tekrar tekrar zuhur edecekti. 5 milyon yıl önce Pasifik Okyanusu'nu şiddetle delerek belirmesinden bu yana Hawaii'nin belirleyici özelliği neredeyse hep yalnızlığı olarak görülmüştür. Güney adalarının Polinezyalıları oldukları muhtemel olan ilk yerleşimcilerinin aşağı yukarı İsa'nın zamanında geldikleri düşünülmektedir. Adalarını çeviren uçsuz bucaksız denizler geçilemediği için yüzyıllar geçtikçe Hawaiililerin dışarıyla pek az iletişimi olmuştu. Orada dünyadaki herhangi bir yerden daha fazla sayıda eşsiz bitki ve hayvan cinsi evrildi. Hawaii'ye yerleşen insanlar dikkate değer sıra dışılıkta, yükümlülük, adet ve doğaya hürmet barındıran özenle işlenmiş bir ağla birbirlerine bağlandıkları bir toplum geliştirmişlerdi. Tam olarak tropik bir cennet bahçesi olmasa da insanlar burada nesiller boyu hem fiziksel hem de ruhsal açıdan besleyici ve dengeli bir kültürü ayakta tutmuşlardı. Bir tarih bilimci bu toplumu çok başarılı ve dünyadaki çoğu çağdaş toplumdan, Avrupa'nın burnu havada toplumlarından bile daha az kaba, tıpkı uygar dünyamızı süsleyen çoğu toplumdan daha az zorba diye betimlemiştir. Bütün bunlar 18 Ocak 1778'de başlamak üzere hayret verici bir süratle değişti. O sabah gün doğarken Kauai'nin sahilinde öyle bir manzara gözler önüne serildi ki Hawaii'liler günümüzde bir uzay gemisinin inişine şahit olsalar daha çok şaşırmazlardı. Ufukta yüzen birer adaya benzeyen iki cisim belirdi. İnsanların bir kısmı heyecandan, bir kısmı da dehşetten cinnet geçirdi. Birçoğu işi gücü bırakıp Waimea Vadisi'nden sahile koştu. Bir kayda göre şefler ve yerliler harika manzarayı gördü ve hayretle seyrettiler. Biri diğerine, o dallı budaklı şeyler nedir diye sordu ve bir iki yanıtladı. Denizin üstünde gezen ağaçlar. Aslında bu cisimler yüzyılın en şöhretli kaşiflerinden biri olan Kaptan James Cook'un komutası altındaki İngiliz gemileriydi. Şaşkın yerliler onu başta tanrı zannettiler ama kısa sürede aralarındaki kültürel farklar düşünülecek olursa belki de kaçınılmaz olarak bu iki grup şiddetli bir çatışma içine girdi. Adadakilerin çoğu yabancılar denize açılınca sevindi ve bir sene sonra erzak için çaresizce geri döndüklerinde onlara taş yağdırdılar. Aç denizciler ihtiyaçlarını zorla almaya başladılar ve Havaili bir şefi öldürünce savaşçılar da vahşice intikam aldılar. Cook'un üstüne çullanıp vücudunu parçalara ayırdılar. Daha sonra kalıntılarını tandırda kızarttılar. Bu Havaili yerlilerin iradelerini beyazlara kabul ettirebildiği son zamanlardan biriydi. Çok vakit geçmeden Cook intikamını aldı. O ve adamları artlarında kendilerinin bile hayal edemeyeceği haşinlikle salgın hastalıklar bırakmışlardı. Yerlilerle kurdukları el sıkışmadan cinsel ilişkiye uzanan birkaç haftalık temas neredeyse Hawaii ırkının sonunu getiriyordu. Cook'un adamları kendisinin de keşif defterinde öngördüğü gibi adalara bir zührevi hastalık salgını yaymışlardı. Bu sadece başlangıçtı. Yıllar geçtikçe yüksek ateşler, dizanteri, grip, akciğer ve böbrek rahatsızlıkları, raşitizm, ishal, menenjit, tifo ve cüzzam yüz binlerce Havaili'yi öldürdü. Havai haritada bir defa işaretlenince her türlü denizci için genel bir açık liman haline geldi. Ancak bu takım adalara tek gözünü dikenler onlar değildi. New England'lı bir grup dindar Presbiteryen ve Kongresyonalist de aynı şeyi düşünmekteydi. Birkaç kaynaktan gemi kaptanları Connecticut'a gelip Hristiyanlığı kucaklayan Havaili bir yetim hakkında gözde bir kitap ve Kennebec Journal adında Maine'de çıkarılan bir gazetedeki dizi makale bu uzak diyarın dönüştürülmeyi bekleyen dinsizlerle dolu olduğunu duymuşlardı. 1820 ile 1850 yılları arasında neredeyse 200 tanesi bu kaynaklardan o kadar etkilenmişti ki hayatlarının geri kalanını Cook'un adlandırdığı üzere Sandwich Adaları'nda Tanrı'nın verdiği ödevleri yaparak geçirmeye gönüllü oldular. Orada bulduklarının çoğu misyonerlerin tadlarını kaçırdı. Rahat, paylaşımcı yapıları ve animist ruhaniliği ile Hawaii toplumu bu İngilizlerin alışkın olduğu katı ve soğuk yaşam tarzına daha zıt olamazdı. Misyonerlerin medeniyetin kaleleri olduklarına inandıkları azim, tutumluluk, bireysellik ve özel mülkiyet gibi kavramlar Havaililere tamamen yabancıydı. Onlar tepelerin, ağaçların, hayvanların, rüzgarın, gök gürültüsünün ve hatta çiğ damlalarının kutsallığına inanıyorlardı. Bazıları ensest, çok eşlilik, bebek öldürme ve annelerin aile ağlarını genişletmek için yeni doğan bebeklerini dostlarına, akrabalarına veya şefe verdikleri bir adet olan hanayi gibi alışkanlıklara sahipti. Çoğu çıplaklık ve cinsellik konularında rahattı. Suratsız misyonerlerin gözünde dünyanın en melun günahkarlarıydılar. İşlerinden biri onları müthiş cahil, Tanrı'nın düzenindeki güzellikten, büyüklükten ve müthişlikten tamamen bir haber. Aşağılık, çıplak, pis, rezil ve şehvani, her türlü iğrençlikle kaplı, kanla lekelenmiş ve ayıpla karalanmış buldu. Sadece derin inançtan gelebilecek bir özgüvenle silahlanmış misyonerler, değerlerini etraflarındaki insanlara empoze etmek için usanmadan çalışırlar. Ya da onların söyleyeceği gibi, vahşileri cehennemde yanmaktan kurtarmak için. 1825 yılında Honolulu'yu ziyaret eden bir gezgin, daha önce cap canlı olan sokaklar şimdi terk edilmiş vaziyette diye anlattı. Her türlü oyun en masum olanlar bile yasaklanmış. Şarkı söylemek cezalandırılabilir bir suçtur. Dans etmeye kalkışmanın azami edepsizliği ise kesinlikle merhametle karşılanmayacaktır. Yıllar geçtikçe bazı misyonerlerin bu haşin ahlaki düzeni yürütmedeki tutkuları kayboldu. Aynı şekilde Birleşik Devletlere öğretim için gönderilen ve anavatanda fırsatların kaynadığını zanneden, patlarcasına büyümekte olan memleketlerinin kıpır kıpır ruhuyla dolarak dönen oğulları ve torunları da bıktılar. Havai'ye döndüklerinde etraflarına bakıp ekilmek için adeta yalvaran topraklar gördüler. birkaçı yerlilerin yüzyıllardır yetiştirdiği, ancak rafine etmediği şeker kamışının burada serpileceğini tahmin etti. Hiç kimse Hawaii'nin Haole halkının evrimini Amos Starr-Cook kadar iyi temsil edemezdi. Connecticut'ın Danbury şehrinde doğan Cook, 1837'de misyoner olarak geldi ve yıllar boyunca soylu Hawaii'li çocuklar için bir okulun katılığıyla ün salarak müdürlüğünü yaptı. Sonunda zenginliğin cezbediciliği onu mezhebinden uzaklaştırdı ve 1851 yılında şeker ekmeği denemeye karar verdi. Samuel Castle adında gözü aynı şekilde bu fırsatta kalmış eski bir misyonerle ileride dünyanın en büyük şeker üreticisi olacak olan Castle & Cook'u kurdu. Büyük çapta çiftçilik yapabilmek için böyle adamların toprağa ihtiyaçları vardı. Hawaii'lilerin özel mülk veya nakit değiş tokuşu konusunda pek fikirleri olmamasından dolayı toprağı satın almak karmaşık olurdu. Bir işlemin ya da herhangi bir başka şeyin topraklarını kaybetmeleri anlamına gelmesini akılları almıyordu. Amos Starr-Cook, 1840'ların sonlarında eski öğrencilerinden Kral Kamehameha III'yü Hawaii toplumunun desteklerinden birini yok edecek bir toprak reformu ilan etmeye ikna etti. Bu reform gereği büyük ortak araziler ufak şahsi parsellere bölündü ve geri kalanın çoğu kralın kraliyet arazisi oldu. Mülk sahipliği kavramı böylece ortaya çıkınca bu reform aralarında birçok misyoner ve misyoner oğlu olan hırslı çiftlik sahiplerine istedikleri kadar toprak satın alma hakkını resmi olarak tanımış oldu. Düzinelercesi hemen bunu yaptı da, çok geçmeden misyonerlik ve çiftlik sahibi seçkinler birbirine karışıp tek bir sınıf haline geldiler. Bu çiftlik sahipleri ile engin servetleri arasında hala bir engel yatmaktaydı. Şekerin pazarı Birleşik Devletler'deydi. Fakat Birleşik Devletler Amerikalı üreticileri korumak için ithal şeker üstüne kısıtlayıcı gümrük vergileri koymuştu. Hawaii'li çiftlik sahipleri 1850'lerde en basit çare olarak Hawaii'yi Birleşik Devletler'e katarak bu sorunu çözmeye yeltendiler. Ancak Washington'daki yetkililer sömürge devlet düşkünlükleri henüz başlamadığından onlarla ilgilenmediler. Daha sonra çiftlik sahipleri Amerikalı hükümdarlarına Birleşik Devletler'de vergiler olmadan şeker satabilmelerini sağlayacak bir serbest ticaret anlaşması, yani ticari mübadele anlaşması imzalatmaya çalıştılar. Ama bu öneri de yok sayıldı. Takip eden yıllarda Birleşik Devletler'de yeni nesil iş adamları, politikacılar ve askeri planlamacılar denizler arası ticarete merak saldılar. Hawaii'li çiftlik sahipleri onların hevesine hemen karşılık vermek için bir yol buldular. Ticari mübadele anlaşması karşılığında Birleşik Devletleri Hawaii'de ticari ve askeri üsler alabilmeleri için özel haklar vereceklerdi. Kral Kalakua isimli itaatkar bir hükümdarın bu planı onaylaması ve Washington'a giderek sunması kararlaştırıldı. Başkan Ulysses S. Grant bu cazip planı onaylamadan edemedi. 1876 yazı süresince anlaşma layıkıyla yazıldı, imzalandı ve tasdiklendi. Tarihi hükmü şuydu: kabul edilmiştir ki, Hawaii Majesteleri bu anlaşmanın yürürlükte olduğu süre boyunca hiçbir liman veya idaresi altındaki başka herhangi bir mıntıka üzerinde ipotek icar etmeyecek, kaldırmayacak ve koymayacak. Başka kuvvet, devlet veya hükümetlere herhangi bir imtiyaz veya hak bahşetmeyecek ya da başka bir ulusun ürünlerin gümrüksüz kabulüne dair bu vesileyle Birleşik Devletler'e sağlanmış aynı imtiyazları kazanacağı bir anlaşma yapmayacaktır. Bu antlaşma Hawaii bağımsızlığını görünürde korumakta ancak gerçekte ülkeyi Amerika hamiliğine sokmaktaydı. Söz konusu çağın en seçkin tarih bilimcisi William Adam Haas, anlaşma Hawaii'yi resmen Birleşik Devletler'in etki alanı haline getirdi. Ancak şeker çiftliklerinin sahipleri memnundu diye yazar. Bu karşılıklılık anlaşmasının siyasi önemi hafife alınamaz. Hawaii 1898'de nihayet istila edildiğinde neredeyse herkes ilk adımın bu anlaşma, daha doğrusu ekonomik eklemlenme olduğunda hemfikirdi. Bu pazarlıktan haberdar olan birçok Hawaii'li yerli çileden çıktı. İtirazları şiddetli hale gelmeye başlayınca telaşlanan kral Amerika'dan koruma talep etmeyi mantıklı buldu. Birleşik Devletler bu isteği anında kralın kişisel ve siyasi korumaları haline gelen 150 bahriyeli şeklinde karşıladı. Şeker sanayi süratle hız kazanmaya başlamıştı. Anlaşmanın imzalanmasını takiben 5 yıl içerisinde Hawaii'deki çiftlik rakamı 3 katından fazlasına çıktı. Birleşik Devletler'de 1876'da toplamı 9,5 milyon kilo olan şeker ithalatı 1883'te 51,5 milyon kiloya, 1890'da ise 102 milyon kiloya yükseldi. Hawaii'nin ekonomisini kontrol eden beyaz çiftçilere para yağmaktaydı. Şeker yetiştirmek el emeği işidir. Ancak ne beyazlar ne de Hawaii'nin yerlileri tarlada çalışmaya istekliydiler. Çiftçiler birkaç seçeneği gözden geçirdikten sonra amele dedikleri Japon ve Çinli işçiler getirtmeye karar verdiler. Mübadele antlaşmasının imzalanmasından sonra hemen binlercesi geldi. Bu durumda evrensel oy hakkı beyaz olmayanların hakim olduğu bir hükümet olasılığını arttıracağından çiftçilerin demokrasiye karşıtlığı güçlendi. Ticari karşılıklılık anlaşması 8 yıllık bir dönem için geçerliydi ve sona gelindiğinde Louisiana'daki şeker üreticileri yenilenmesini önlemeye çalıştılar. Servetleri buna bağlı olan Hawaii'li çiftlik sahipleri büyük telaşa kapıldılar. Neredeyse tamamen etkileri altına girmiş olan Kral Kalakua'nın yeni bir ayrıcalık yapmasını sağladılar. Yenilenen antlaşma, Birleşik Devletleri dünyanın en güzel doğal limanı olan Oahu adasındaki Pearl Harbor'ın kontrolünü teslim eden bir fıkra da içermekteydi. Birkaç sene sonra Kral Kalakaua, çiftlik sahiplerinin gücünü sağlama alan bir anayasayı onayladı. Anayasa yetkilerin büyük kısmını bakanlar kuruluna vermekte, hükümdarı millet meclisinin onayı olmadan bakan kovmaktan men etmekte ve millet meclisinde oy vermenin kıstasını zenginlik ile mülkiyet yeterlilikleri olarak belirlemekteydi. Silahlı kuvvet tehdidi ima edilerek kabul ettirilmesinden dolayı süngülü anayasa adı verilen anayasa, aynı zamanda Amerikalılara ve Avrupalılara, hatta vatandaş olmayanlara bile oy hakkı vermekte, ancak bu hakkı Asyalı işçilerden sakınmaktaydı. Hazırlayıcısı Lorin Thurston'du ve Kral Kalakaua'nın istemeye istemeye onaylamasının ardından çiftlik sahipleri ona bir de Thurston'u İçişleri Bakanı olarak kabul etmesi gerektiğini söylediler. Kalakaua'nın bu baskıların karşısındaki acizliği, Hawaii monarşisinin ne kadar ileri derecede beyazların kontrolü altına girdiğini göstermekteydi. Beyazlar bu konuma bir günde değil, adım adım gelmişlerdi. William Adam Russ'ın yazdığına göre, yıllar yılı tahtın arkasındaki güç haline gelene dek yavaşça ve belli belirsizce kralın suyuna gittiler. Adalardaki sanayi ve zenginliği idare ederek onları sadece birkaç yıl önce ziyaretçi olarak kabul etmiş insanlar arasında baskın azınlık haline geldiler. Bu düzen Hawaii'nin şeker üreticilerine 10 yıldan fazla süren refah getirdi. Fakat iki darbe refahı birden altüst etti. İlki 1890'da Kongre'nin her ülkeden gelen şekerin Birleşik Devletlere vergisiz girmesini sağlayan ve mahalli üreticilere de telafi olarak pound başına 2 sentlik ödülün verildiği McKinley vergisinin uygulanmasıyla oldu. Bu Hawaii'li çiftlik sahiplerinin başarısını sağlayan korumacı rejimi silip süpürdü ve önderlerinden bir tanesinin umutsuzluğun derinlikleri olarak tarif ettiği bir halin içine gömdü. 2 yıl içerisinde şeker ihracatının değeri 13 milyon dolardan 8 milyon dolara düştü. Bu yetmezmiş gibi 1891'de bir de çiftlik sahiplerinin kukla kralı Kalakaua, hür bir düşünce yapısına sahip kız kardeşi Liliu Kalani'yi tahta geçmesi için ardında bırakarak öldü. Misyoner okulunda okumasına ve Hristiyanlığı benimsemesine rağmen yeni kraliçenin kökleriyle bağı hiç kopmamıştı. Ağabeyinin 1887'de Pearl Harbor'ı Amerikalılara teslim ettiği gün, güncesine bunun Hawaii tarihinde rezil bir gün olduğunu yazmıştı. Aynı sene Londra'da Kraliçe Victoria'nın tahta geçişinin 50. yıl kutlamasındayken, süngülü anayasanın haberini almış, yabancı, daha doğrusu Amerikan kanı taşıyanların başlattığı ihtilalci bir hareket olduğunu yazmıştı. Liliu Kalani 29 Ocak 1891 günü Hawaii'nin Yüksek Mahkemesi'nin baş hakimi tarafından taçlandırıldığında 52 yaşındaydı. Törenden sonra Judd onu kenara çekerek özel bir nasihatta bulundu. "Kurulunuzdaki bakanlar size bir şey önerecek olursa," dedi, "evet deyin." Eğer bu uyarıyı dikkate alsaydı göstermelik yönetici sıfatını kabul edip Haole'nin Hawaii'yi idare etmeye devam etmesine göz yumsaydı kraliçe belki hiçbir zaman azledilmeyebilirdi. Yeni kraliçenin düşmanlarından bazıları ülkeyi veya etraflarındaki insanları zerre kadar umursamayan aşağılık fırsatçılardı. Bununla birlikte bazıları da yıllardır adalarda yaşıyordu. Hatta orada doğmuşlardı. Bazıları Hawaii'yi çok seviyor ve kendilerini gerçek vatanseverler olarak görüyorlardı. Lorin Thurston bunlardan bir tanesiydi. Thurston'un dedeleri ve büyük anneleri Hawaii'ye misyoner olarak gelmişlerdi. Hawaii'li öğrencilerin de bulunduğu ve ıslah olmaz bir asi olduğu gerekçesiyle bir tanesinden de atıldığı okullarda okumuştu. Bazı Haole arkadaşlarının aksine Hawaii dilini akıcı bir şekilde konuşabiliyordu ve hatta hayatı boyunca mektuplarda ve belgelerde imza olarak kullandığı Kakina diye bir Hawaii ismi almıştı. Daha yeni yetmeyasete karışmış, 1874 senesinde Kral Kalakaua'nın sertçe karşı çıkılan ve karmaşayla sonlanan seçimini izlemek için okulu asmıştı. Hayatının geri kalanında da önemli olayların tam ortasına çekildi. Thurston liseden mezun olamadı ama Wailuku Sugar Company'de katip, müfettiş ve muhasebeci olarak iş buldu. Kazandığı parayla New York Columbia Üniversitesi'nde okuyup, arkadaşı William Smith'in ortaklığında avukatlık yapmak için Honolulu'ya döndü. Kısa sürede Hawaii monarşisini baltalama savaşında lider haline geldi. Adaları sadece beyazların etkili olarak yönetebileceği fikriyle doldurulmuş olmasından dolayı bunu bir tür vatanseverlik olarak görebilmekteydi. 1892'nin başlarında Thurston, Hawaii'yi Birleşik Devletler'e katma hedefiyle İlhak Kulübü'nü kurdu. İlk toplantıda başkan seçildi. Hemen ardından da kulübü destek toplamak için kendisini Washington'a göndermeye ikna etti. Thurston'un yanında Honolulu'nun Amerikan elçisi John L. Stevens'dan bir takdim mektubu vardı. İlhak davasını Donanma Bakanı Benjamin Tracy'ye öyle inandırıcılıkla sundu ki, Tracy onu Başkan Benjamin Harrison'la görüşmesi için Beyaz Saray'a götürdü. Bay Tracy bana o başkanla konuşurken dışarıdaki bir odada beklememi söyledi. Yarım saat kadar bir süre sonra bakan geri dönüp onunla dışarıya gelmemi istedi. Orada şöyle dedi. Başkana bana söylediklerinizin tamamını açıkladım ve size şunu söyleyebilirim. Başkan sizi görmesi gerektiğini düşünmüyor. Ancak eğer Hawaii'deki durumlar sizin belirttiğiniz gibi davranmaya itiyor ve siz Washington'a bir ilhak önerisiyle geliyorsanız, burada son derece anlayışlı bir yönetim bulacağınızı söylemem için bana yetki verdi. Tek bilmek istediğim de buydu. Thurston eve komplocu yoldaşlarının en çok duymak isteyeceği haberi getirdi. Birleşik Devletler onların tarafındaydı. Bu Stevens'ı şaşırtmadı. Görevini üstlenmek üzere Washington'ı terk etmeden önce ilhak konusunda Dışişleri Bakanı James G. Blaine ile uzun uzadıya tartışmış olduğu için onun tutkulu bir destekçi olduğunu bilmekteydi. Honolulu'daki Amerikan deniz binbaşısı Felix McCurley, girişeceği her türlü eylemin arkasında olacakları ve düşmesine engel olacaklarına dair ona söz vermişti. Bu güvence Dışişleri Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri'nin ondan, Hawaii monarşisini yerle bir etmek için gereken ne varsa yapmasını istediklerine dair hiçbir kuşkusunun kalmamasını sağladı. Thurston Honolulu'ya dönmesinden birkaç ay sonra Washington'da bıraktığı temsilci iyi bağlantılara sahip bir katip olan Archibald Hopkins'ten olağanüstü bir mektup aldı. Mektupta Harrison idaresinin kraliçeye rüşvet vermeyi istediğini yazmaktaydı. ''Sizi bilgilendirmekle görevliyim ki'' diyordu mektup, ''Birleşik Devletler Hükümeti Kraliçe Liliuokalani ve onunla bağlantılı olanlara Hawaii Kraliyeti'nin Birleşik Devletler'e ilhak edilmesi karşılığında toplam 250 bin dolar ödeyecektir.'' Thurston cevaben kraliçenin bunu kabul etmesinin imkansız olacağını, çünkü kraliçenin hür bir akıl yapısına sahip, inatçı ve dik kafalı bir doğaya sahip, kraliyet yetkilerini kıskançlıkla korumaya ve sahip olduğu güç ve ayrıcalıkları kaybetmektense büyütmeye istekli olduğunu yazdı. Thurston ve yoldaşlarının her şeyden çok istedikleri iyi bir hükümetti. Bu da onlara göre beyaz azınlığın hükmü anlamına geliyordu. 1890 yılının nüfus sayımı takım adalarda 40.612 Hawaii'li yerli, 27.391 Çinli ve Japon işçiyle topu topu 6.220 Amerikalı, Britanyalı, Alman, Fransız, Norveçli ve Hawaii doğumlu beyaz olduğunu göstermekteydi. Bu rakamlara bakınca Haole'nin demokrasiyle uzaktan yakından alakadar olmak istememesi anlaşılabilmekteydi. Yıllar boyunca etkin bir biçimde adaları kontrol etmişler, süngülü anayasayla güçlerini resmileştirmişlerdi. Bundan adaların her bir sakininin eşit oy hakkının olacağı bir sistemi kabul ederek feragat etmeye niyetleri yoktu. Kraliçe Liliuokalani 14 Ocak 1893 sabahını yıllık yasama oturumunun mükellef kapanış törenini yöneterek geçirdi. Toplantı salonuna üstünde eflatun rengi bir ipek elbise ve başında elmaslı bir taçla etrafı bakanlar, kahyalar, saraydan hanımlar ve tepesi tüylü kahili denilen değnekler taşıyan nöbetçiler heyetiyle çevrili halde girdi. Bir tanığın büyük asalet olarak tarif ettiği bir tavırla millet meclisi üyelerine çalışmaları için teşekkür edip veda konuşmasını okudu. Kraliçe Iolani sarayına, yani kraliyet tahtının bulunduğu yere döndüğü sırada orada ilginç bir şey olmaktaydı. Havaili Vatanseverler Birliği denilen bir gruba ait iyi giyimli birkaç düzine havaili, kraliçenin düzenlediği bir destek gösterisi yapmaktaydılar. Kraliçe onları taht odasında kabul etti. Bir tanesi Haule'nin gücünü dizginleyen yeni kanunun bir kopyasını uzatıp onu yürürlüğe koyması için kraliçeye yalvardı. Bunu gösterişli bir şekilde kabul eden kraliçe, ardından bakanlar kurulunu toplamış olduğu bitişik odaya çekildi. Lauren Thurston, kraliçenin yeni bir anayasa ilan etmeye çalıştığından haberi olduğu an harekete geçti. Öğle sonrası vakitlerinde o ve bir grup yoldaşı, kraliçenin kabinesindeki dört bakanı kuşatmış, onları gidişatlarına dair öylesiye korku içerisinde bulmuşlardı. Onlara tavsiyesi yıkıcı olduğu kadar da radikaldi. Kraliçenin başkaldırdığını ve tahtının boş kaldığını duyurup gücü toplumun zeki kısmına aktarmalılardı. Bu cüretkar bir plandı fakat asiler, saray muhafızları da dahil, havaili yerlilerin monarşilerini korumak için ayaklanmalarını nasıl engelleyebilirlerdi? Cevap denizde yatıyordu. O sırada Pearl Harbor yakınlarında Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri'nin en modern savaş gemilerinden biri olan 3000 tonluk kruvazör Boston demirli vaziyetteydi. Gemi iki upuzun direği, iki bacası, her iki yanında da birer dizi top ve pruvasında uçuşan Amerikan bayrağıyla heybetli bir görüntüye sahipti. Güvertede neredeyse 200 deniz piyadesi ve bahriyeli vardı. Amerikan elçisinin onları kıyıya çağırması durumunda yeni rejim için ideal bir koruma kuvveti oluşturabileceklerdi. Aynı akşamüstü Thurston birkaç düzine yoldaşını, en yakın dostu ve ortağı William Smith'in Fort Street'teki hukuk bürosuna çağırdı. Durumla başa çıkmak için yollar ve imkanlar düşünecek olan bir güvenlik komitesi toplaması için Indiana'dan henüz gelmiş yeni takipçisi Henry Cooper'a yetki verilmesini önerdi. Herkes onayladı. Cooper kalabalıktan kendisi ve Thurston dahil 13 adam seçti. Hepsi İlhak Kulübü'nün aktif üyeleriydi. 9'u ya Amerika doğumlu ya da köken olarak Amerikalıydı. Aralarında yerli havaili yoktu. Thurston'ın Anılar Kitabı, Güvenlik Komitesi'nin bütün üyelerinin birer fotoğrafının olduğu katlanmış bir sayfa içermektedir. Etkileyici bir topluluk gibi görünmektedirler. Her biri resmi kıyafet giymiştir. Çoğu genç gözükmektedir. Thurston'ın kendisi 35 yaşındaydı. Smith'in uçları zarifçe burulmuş pala bıyığından Thurston'un kırpık siyah sakalı ile Cooper'ın daha uzun gür sakalına kadar hepsi sakal bıyık bırakmıştır. Hiçbiri gülümsememektedir. Küçük bir Amerikan şehrindeki bir ticaret odası ya da Hawaii anakaradan gelmiş bir müfettiş heyeti sanılabilirler. Cooper Güvenlik Komitesi'nin toplanmasının ardından ilk toplantılarını yapabilmeleri için kalabalığın geri kalanının gitmesini rica etti. Kapı kapanır kapanmaz Thurston konuşmaya başladı. Bu toplantının gayesi şu andaki problemin çözümünün Birleşik Devletler'e katılma olduğunu kabul etmektir dedi kısaca. Hareketi muhalefet olmaksızın benimsendi. İhtilalciler çatışma için hevesliydiler ancak hedefleri olan kraliçe aynı fikirde değildi. Thurston kuvvetlerini düzenlerken o sarayda önerdiği anayasanın fazla radikal olduğuna dair tartışmaları dinlemekteydi. Nihayet boğuyu neydi? Akşamüstü kurul odasından çıkıp umutlu destekleyicileriyle yüz yüze geldi. ''Bugün yeni bir anayasa ilan etmeye hazırdım ve benden beklenen buydu.'' dedi onlara balkondan. ''Ama durum o ki engellerle karşılaşmış durumdayım. Sakin ve sessizce evlerinize dönün. Yeni bir anayasanın onayını birkaç günlüğüne ertelemek mecburiyetindeyim.'' Bu demeç ihtilalcileri yatıştıracağına daha da alevlendirdi. Kraliçe birkaç güne kadar, hatta kullandığı Hawaii kalıbının aynı zamanda anlaşılabileceği gibi bir ara mücadelesine devam edeceğini öne sürerek Hawaii'li yerlilerin siyasi gücünü geri getirme uğraşından vazgeçmemiş olduğunu açıkça belirtiyordu. O tahtta olduğu sürece Haole kendini güvende hissedemeyecekti. O akşam Thurston en güvendiği adamlarını kendi deyimiyle bir alt toplantı için ahşap evine davet etti. Misyonerlikten çiftçiliğe geçmiş Samuel'ın oğlu ve ülkenin en büyük toprak sahibi William Castle'la dahil olmak üzere toplam 6 kişiydiler. Zaferlerinin anahtarının Boston'un güvertesindeki bölüklerde olduğunu hepsi biliyordu. Ayrıca biliyorlardı ki onları karaya indirme gücüne sahip olan Stevens amaçlarını kuvvetle desteklemekteydi. Ona seslenmenin tam zamanı olduğuna karar verdiler. Bu sesleniş Hawaii'nin kaderini belirleyecekti. Alt toplantı dağıldığında 6 misafirden 5'i yola çıkarak evlerine yürüdüler. Thurston'ın dostu ve müttefiki William Smith geride kaldı. Kısa bir tartışmadan sonra saatin geç olmasına rağmen Stevens'ı hemen ziyaret etmeleri, planlarını ona aktarmaları ve nihai kararı vermesini rica etmeleri gerektiğinde karar kıldılar. Stevens, Boston'un güvertesine geçen 10 günlük bir yolculuktan henüz dönmüştü ve o gece kapısının çalınmasına şaşırdı. Gerçi bu iki şahısla tanışıyor ve çalışmalarını biliyordu. Bu yüzden onları dostça karşıladı. Başkanlık komisyonunun daha sonraki bir raporuna göre ona tüm tasarılarını açıkladılar. Tutuklanmak ve cezalandırılmaktan korkuyorlardı. Onlara koruma vaat etti. Kraliçenin taraftarlarını ve hükümeti sindirebilmek için bölüklerin karaya çıkarılmasına ihtiyaçları vardı. Bunu kabul etti ve uyguladı da. Silahları az, eğitimli askerleri ise yoktu. Savaşmaya niyet etmiyorlardı. Amerikan elçisi ile aralarında kararlaştırıldı ki, kraliçenin azledildiğine ve geçici bir hükümetin kurulduğuna dair duyuru hükümet binasından okunacak, elçi de hızla harekete geçecekti. Bunların hepsi hafif silah ve topları olan Amerikan bölükleri tarafından taş atma mesafesindeki dar bir sokakta gerçekleştirilecekti. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 37.